Türkiye'deki sivil toplum kuruluşlarının ve son dönemde lobicilik faaliyetlerinin sınırlı bir yapısı var. Sivil toplum kuruluşlarına baktığımız zaman iki tane önemli kıstas var etkili olabilmeleri için. Bunlardan bir tanesi kapasiteleri. Yani bir anlamda insani sermaye kapasiteleri, finansal kapasiteleri, proje yapma kapasiteleri. Öbür taraftan da meşruiyetleri, yani söyledikleri sözlerin dinlenmesi. Bu hem kapasite hem meşruiyet kıstaslarını birlikte yerine getiren sivil toplum kuruluşları, özellikle düşünce kuruluşları sayıları az. O yüzden de son dönemlerde Türk-Amerikan ilişkilerindeki krize paralel olarak çok da etkili olduklarını söyleyemeyiz. Türkiye'nin esasında güneyimizde daha önce sömürge olmuş Suriye ve Irak gibi ama aynı zamanda Rusya ve Çin gibi ülkelerden farklı uzun dönemdir yaşatmış olduğu sorunlarıyla birlikte anayasal demokrasi tarihi, ekonomik modernleşme tarihi, kültürel modernleşme tarihinden ortaya çıkan karmaşık yapısını, sorunları varken potansiyellerin olması, bölgede önemli bir ülke olması, Türkiye'deki insanların farklılıkları içinde psikolojileri, Türkiye'de yaşanan sorunlara, bölgede yaşanan sorunlara nasıl baktıkları ile ilgili bu karmaşıkları anlatmada çok yeterli olamıyorlar. Fakat ben de İstanbul Politikalar Merkezi adlı düşünce kuruluşunda çalışan, onun direktörünü yapan birisiyim. Biz de Amerika'ya gittiğimiz zaman birinci olarak Türkiye'nin bu karmaşık yapısı, Türkiye'nin farklı süreçleri bakarken içinden geçtiği yapıyla ilgili psikolojisi, potansiyeli, riskleri, bunların hepsini, yani Türkiye'yi anlamak diyorum ben, Türkiye'yi doğru anlatmak, bunu amaçlıyoruz. Bu bağlamda hem bu amaç temelinde Amerika'ya giden ama aynı zamanda bunu yapabilen hem İngilizce olarak olsun, projeleri olarak olsun, üretmiş oldukları yazılı metinler olsun ama aynı zamanda orada dinlenebilen, söyledikleri orada etkili olan düşünce kuruluşları sayısı az. Bence Türkiye'nin anlaşılmasına katkı vermek Amerika'ya gidildiği zaman birinci nokta olması gerekiyor. Fakat bu bağlamda İstanbul Politikalar Merkezi fena bir iş yapmıyor ama bu bağlamda çok etkili olduğunu Türkiye'deki düşünce kuruluşlarının ve lobi faaliyetlerinin söyleyemeyiz. Lobi faaliyetleri temelinde de şunun da altını çizeyim. Hükümet daha çok Amerika'daki kuruluşlarla birlikte çalışıyor. Halbuki Türkiye'de daha kapsayıcı olsa, Türkiye'de bu konuda etkili olabilecek düşünce kuruluşlarıyla birlikte çalışabilse daha etkili olabilir. O yüzden de Amerika'daki lobi yapan şirketlerle çalışmanın Amerikalılara Türkiye'yi anlatma konusunda ne kadar etkili olabilecekleri de büyük bir soru işareti benim kafamda. Amerika'daki sivil toplum kuruluşları ağırlıklı olarak düşünce kuruluşları, ki bu düşünce kuruluşları içinde Amerika'daki iki büyük partiye yakın olanlar var. Yani Cumhuriyetçiler var ve Demokratlar var. Buradan bakıldığı zaman Amerika'daki düşünce kuruluşları esasında Amerika'nın çıkarları, sadece Türkiye değil, bölgede de, yani özellikle Orta Doğu bölgesi, Kuzey Afrika, şimdi son dönemlerde tartışılan Doğu Akdeniz, ama aynı zamanda Avrupa, Azerbaycan, Kafkas coğrafyasında da Türkiye'nin jeopolitik önemiyle ilgili Amerika'nın bu bölgelerdeki etkisi, Türkiye ile yakın ilişkiye girmesini sağlamaya çalışıyorlar. Bir anlamda biz uluslararası ilişkilerde buna yumuşak güç diyoruz. Buradaki Amerika'daki sivil toplum kuruluşları daha çok Amerika'nın dış politikasının, Amerika'nın bu bölgede, bu coğrafyadaki etkisini artırmak için yumuşak güç görevini görüyorlar. Bunun içinde bir sorun olarak daha çok Türkiye'yi, biraz evvelki soruya verdiğim yanıta bağlı olarak, Türkiye'yi anlamaktan daha çok Türkiye'nin karmaşık yapısını, Türkiye'de farklı aktörlerin olduğu, bu aktörlerin Türkiye vizyonunun farklı olduğu, bir Türkiye tartışması olduğu, Türkiye'nin canlı ve dinamik, sadece ekonomik anlamda değil, kültürel anlamda, siyasi anlamda da canlı ve ekonomik dinamik bir ülke olduğunu biraz göz ardı ediyorlar. Onların kendi acentası içinde Türkiye'ye bakıyorlar. Yani Türkiye'yi öğrenmek, Türkiye'yi dinlemek, Türkiye'yi anlamaktan daha çok Amerika'nın çıkarlarını bu coğrafyada ve Türkiye'de geliştirmek için, Amerika'nın etkisini arttırmak için bir işlev görüyorlar. Fakat bu düşünce kuruluşları içinde ikinci bir sınıflamaya da gitmemiz lazım. Sadece demokratlar ve cumhuriyetçiler olarak ayrılmıyorlar. Bazı düşünce kuruluşları daha bu çabanın içine girmek isteyen, yani Türkiye'yi anlamak, Türkiye'yi öğrenmek, Türkiye'yi dinlemek, Türkiye'deki farklı aktörlerden Türkiye'yi dinlemek noktasında biraz gayret içinde olabiliyorlar. Ama onlar biraz daha istisna gibi. O anlamda da esasında Amerika'daki sivil toplum kuruluşlarının, düşünce kuruluşlarının Türkiye temelindeki yaklaşımlarını daha doğruya çevirmek için bence onlardan daha çok Türkiye'deki düşünce kuruluşlarının, Türkiye'deki sivil toplum kuruluşlarının Türkiye'ye orayı Amerika'da iyi anlatmaları gerekiyor. O yüzden birinci sorunun cevabı ile ikinci sorunun cevabı bir anlamda paralel ve bağlantılı. Türkiye kendi içinde sivil toplum kuruluşlarıyla ne kadar Amerika'da etkili olabilirse, esasında Amerika'nın ve Amerika'daki sivil toplum kuruluşlarının Türkiye'ye bakışı, Türkiye algısı, Türkiye yaklaşımını da değiştirmede o kadar etkili olacaklardır. O yüzden Amerikalı sivil toplum kuruluşları bence Amerikalı gibi davranıyor. O yüzden buradaki top yine Türkiye'de ve Türkiye'deki düşünce kuruluşlarının elinde. Esasında biz buna iki boyutlu diplomasi diyoruz. Yani sivil toplum kuruluşları ülkeler arasındaki ilişkileri geliştirmede önemli rol oynayabilir. Hatta bugün geldiğimiz noktada da eğer iki ülke arasında devletler, liderler arasında sorunlar varsa ki Türkiye-Amerika ilişkilerinde bunu görüyoruz. Bu bağlamda da esasında sivil toplum kuruluşları, düşünce kuruluşları önemli rol oynayıp ilişkilerin düzelmesine katkı verebilir. Bu katkıyı o ülkeleri birbirlerini iyi anlamaları temelinde çalışmalar yaparak verebilirler. Biraz evvel söylediğim gibi Türkiye algısı Amerika'da çok olumsuz fakat aynı şekilde Türkiye bilgisi de çok az. Olumsuz algı ile az bilgi birleşince esasında klişeler ortaya çıkıyor. Amerika Türkiye'ye bakarken tek bir şekilde bakıyor. Ya otoriterlik temelinde ya lider temelinde. Örneğin sivil toplum kuruluşlarını göz ardı ediyor. Örneğin muhalefet partilerini, örneğin belediyeleri, Türkiye kentleşen bir ülke, bu kentleşme içindeki yeni aktörleri göz ardı edebiliyor. O yüzden sivil toplum örgütleri bence çok önemli rol oynayabilir. Birbirlerine bağlantı, sivil toplum kuruluşları arasında yapılan diyalog ve tartışma doğru şekilde yapılırsa, eşit şekilde yapılırsa ve iyi amaçlar temelinde yapılırsa esasında devletler ve hükümetler ve liderler arasındaki krizleri, güven bunalımlarının giderilmesinde önemli rol oynayabilir. Zaten buna literatürde ikinci boyut sivil toplum toplum kuruluşları arasındaki ilişkilere bağlı diplomasi deniyor. Bunun ben önemli olduğunu düşünüyorum. Bugün de ve yarın da önemli olduğunu düşünüyorum. Örneğin Biden yönetimi içinde Türk-Amerika ilişkilerinin gelişmesinde muhakkak Amerikan ve Türk sivil toplum örgütleri ülkelerin birbirlerini iyi anlamalı. Özellikle Amerika'nın Türkiye'yi iyi anlaması, Türkiye'nin karmaşık yapısını, çok boyutlu yapısını, çok aktörlü yapısını, çok dinamik yapısını, farklı süreçlerin birlikte giden bir ülke olduğunu iyi kavraması temelinde bence çok faydalı olabilir. Ekonomik düzeyde, kültürel düzeyde, eğitim düzeyinde ilişkilerde esasında bunu yapmak lazım. Hiç unutmayalım Türk-Amerikan ilişkilerinin ilk başlangıç tarihi Atatürk döneminde, o dönemde Amerika'dan Türkiye'ye gelen ve Türkiye'nin 1923'teki eğitim reformunu yapan Amerikalı John Dewey'di. O yüzden de ben Amerika'ya gittiğim zaman da her zaman vurguladığım gibi sadece güvenlik, sadece dış politika, sadece çıkar temelinde değil, eğitim, ekonomi, kültür, diğer alanlarda da Türk-Amerika ilişkilerini geliştirmek lazım. Ve burada sivil toplum örgütleri bence hükümetlerden çok daha önemli rol oynuyor. Fakat burada kapsayıcı olmak gerekiyor. Yani hükümete yakın sivil toplum örgütleri ya oradaki partilere yakın sivil toplum örgütleri gibi değil de esasında bilgi temelli, araştırma temelli çalışan, objektif konuşan, kendi ülkesini de eleştirebilen fakat diğer ülkeleri de bu anlamda yapıcı da bakabilen eğer doğru şeyler olabiliyorsa bence objektif diyaloğa dayalı, bilgi temelli bir çalışma olursa bu çalışmayı sadece güvenlik ve alanında değil, ekonomi, kültür, eğitim ve diğer alanlarda da Türk-Amerikan ilişkilerinin gelişmesinde sivil toplum örgütleri arasında diyalog çok önemli bir rol oynayabilir.